Bu doğuya Hiroşima atmalı.
Ne?
Bu doğuya Hiroşima atmalı. Hiroşima atmalı. Anladın mı? Ne?
Atom bombası işte.
Hiroşima atmalı.
Nasıl yani?
Atom bombası nereye atıldı?
Hiroşima'ya.
Hiroşima'yı mı atalım?
Anlamadım hala.
Kanka şehir atalım diyor kadın işte. Güzel.
Merhaba arkadaşlar, henüz ismini koyamadığımız podcast yayınımızın birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldırım.
Ben Furkan.
Evet Furkan, haftan nasıl geçti? Kısa bir özetle senden.
Hafta ne yapayım ya işte, dersler, okul falan, iş güç. Yine buradayız. Sen ne yaptın?
Ben de iyi, ufak bir Ankara gezim oldu.
İş için mi?
İş için.
İş gezisi.
İş gezisi. Dilersen haberlerimize yavaş yavaş başlayalım.
İlk haberimiz yine HTC mi?
Evet, HTC durduraktırmadan telefon tanıtmaya devam ediyor. Bu hafta tanıttığı HTC One S9. Geçen hafta bahsettiğimiz HTC 10'a göre daha düşük kalmış bir cihaz. İstiyorsan teknik özelliklerinden bahsedeyim, sonra üzerine yorumlamamızı yaparız.
Buyur.
5 inç büyüklüğünde Full HD IPS bir ekrana sahibiz. Ve işlemci olarak da Helio X10 tabanlı bir işlemci seçilmiş. İşlemci 8 adet Cortex A53 çekirdeğine sahip ve 700 MHz hızında çalışan PowerVR G62.0'dan gücünü alıyor. Yani grafik birimi. Telefonda 2 GB RAM bulunuyor ve ana kamera olarak iOS destekli bir 13 megapiksel bir kamera seçilmiş. Ön kamera ise klasik olarak HTC'nin ultra piksel bir kamerası bulunuyor. Cihaz 2800 mAh'lik bir bataryaya sahip ve Android'in son versiyonu 6.0 ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise klasik boomsound hoparlörler bulunuyor. Hani klasik HTC çizgilerini yansıtan bir telefon. HTC 10 ile kıyaslandığında dengi olmayan bir cihaz, ancak orta segmentin biraz daha yukarısına hitap ediyor. Sen nasıl buldun cihazı?
Geçen hafta bir Sony telefon söylemiştin. Ona eşit bir telefon sanırım.
Evet, Sony'nin
performans olarak.
Sony Xperia X'ti.
X.
Evet, Sony Xperia X'ti.
Performans olarak ona eşit sanırım.
Evet, aslında birbirine denk telefonlar. Ancak Android'in Nexus modelleri Snapdragon işlemciye sahip olduğu için Helio X biraz daha custom room işlerinde cihaza dezavantaj yaratıyor. Eğer bu işlere çok bulaşmayacaksan çok da bir önemi yok.
Pekala Yıldırım, teknik bir haberden sonra başka bir teknik haber daha geçmek istiyorum, hani izin verirsen.
Tabii ki.
AMD'nin Radeon Pro Duo isimli bir ekran kartı vardı. Bu ekran kartını sızıntılar sayesinde haberdar olmuştuk. Şimdi ise bu ekran kartının teknik özellikleri açığa çıktı. Ben de tekrar bir teknik özelliklere gireceğim. Radeon Pro Duo AMD'ye göre piyasadaki en güçlü ekran kartı olacak Yıldırım. Teknik özelliklere geçtiğimizde üründe 8192 shader işlemcisi, 128 ROP birimi, 512 grafik işlem birimi, 512 doku doldurma oranı, 8 GB HBM bellek bulunuyor.
Evet.
Radeon Pro Duo AMD mühendislerine göre 4K görüntü işleme ve sanal gerçeklik için en ideal kart olma potansiyeline sahip olacak. Testlere geçtiğimizde Radeon Pro Duo Nvidia'nın GeForce GTX Titan X modeline göre %50, Radeon R9 295 X2 ekran kartına göre ise %30 daha hızlı olacak. Kartın 32 bit tek hassasiyetli performansı 16 teraflop seviyesine kadar çıkabiliyor Yıldırım. 64 bit hassasiyetli performans ise 0.9 teraflop seviyesinde seyrediyor. Güç bakımından 3 adet 8 pinli PCI Express bağlantısına ihtiyaç duyan Radeon Pro'da 350 watt ısıl tasarım değeri bulunuyor Yıldırım.
Evet.
Ayrı olarak soğutma sistemi ise Cooler Master'ın kart için özel ürettiği bir soğutma sistemine emanet edilmiş. 4K oyunculuk ve sanal gerçeklik cihazlarını tercih eden kullanıcıların satın alacağı bu ekran kartının fiyatı ise sence kaç para Yıldırım?
Üst tarafta Titan X'den yaklaşık %50 daha hızlı bir ekran kartı olduğunu söyledin. Ancak AMD'nin Nvidia ile kıyasla kartları her zaman 100-200 dolar daha az seviyede oluyor. Bunu baz alarak 1000 ile 1500 dolar arasında olduğunu tahmin ediyorum şu an.
Şöyle söyleyeyim ben sana, ekran kartının Amerika fiyatı 1500 dolar olacak.
Cihazın teknik özellikleri gerçekten çok hoş. Daha önce çıkarmış olduğu Fury modellerinde HBM bellekleri görmüştük. Ancak 4 GB olması cihazı ön yargılı olarak bakmamızı sağlıyordu. Bu sefer 8 GB bir bellek kullanmışlar. Bu 4K oyunculuğun ve sanal gerçekliğin önünü açar mı bilmem ama her oyuncuya hitap etmeyen bir ekran kartı. Gerçekten şu an birçok oyuncuya Full HD 60 kare saniye çok rahatlıkla yatıyor. Ancak hardcore oyuncular dediğimiz kitleye de bir ekran kartı lazım ve AMD'de Radeon Pro Duo modeliyle bunu hardcore oyunculara vermiş gibi görünüyor.
Ya hardcore oyuncular aslında şeye de yetiniyor diye düşünüyorum. Hardcore oyuncu olan insan konsolunun 720p çözünürlüğüyle de yetiniyor. Bu daha fazla böyle grafik manyakları için üretilmiş bir ekran kartı. Ya tabii bu benim görüşüm. Yani şu para bende olsa ekran kartı alır mıyım bilmiyorum.
Dilersen buradan diğer haberimize geçelim.
Geçelim.
DNR'ı hepimiz biliyoruz. Ülkemizin kitap ve medya sektöründe önde gelen firmalarından biri. DNR, Kobo firmasıyla anlaşıp cihazlarını Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'de okuyucularla buluşacak olan e-kitap devi Kobo, yılda 9000 adet e-kitap satışı gerçekleştiren DNR ile anlaşmış durumda. Şu an için yılda 9000 adet e-kitap satılıyor. Kobo işbirliğiyle bunu yıl sonuna kadar 450.000 adete çıkarmayı hedefliyor DNR. Halihazırda 15.000 adet de Türkçe e-kitap arşivi bulunuyor. Yine bu arşivi de 30.000'e çıkarmayı hedefliyor. Bu rakamları bir kenara bırakacak olursak e-kitaplar hakkında görüşün nelerdir? Kobo gerçekten önemli bir firma ve ülkemize gelmesi gerçekten Türk kullanıcılarının faydasına olacaktır. E-kitapa bakış açın nedir e-kitap okuyuculara? Senin de fikirlerini almak isterim.
Bence kesinlikle e-kitabı destekliyorum ben. Yani halen bir e-reader'ım yok ama ileride kesinlikle sahip olacağım. Açıkçası ben öyle kitapların basım sırasında üstlerine sinen kimyasal kokuya falan aşık değilim. Daha çok ağaçların kesilmemesinden yanayım. Diğer bir yandan şu an gidip raftan bir kitap aldığını 20 lira fiyat ödüyorsun. Senin bir e-reader'ın olduğunda e-reader'ın fiyatları zaten şu an 3DS ile aynı seviyede diyebiliyorum. Yani e-reader'a bir kitap aldığın zaman fiyatı yerde şey oluyor. 3 lira 5 lira gibi bir şey değil mi?
Evet.
Yani 10 liraya kadar çıkıyor. Her şekilde raftan aldığımız bir kitaptan çok daha ucuz oluyor. Bu yüzden ya ucuz olmasının yanında normal tabletlerden çok farklı beğenirler bana göre. Tamamen kitap okumaya ve Wikipedia'da gezinmek için tasarlanmış cihazlar. İleride kesinlikle bir tanesine sahip olup e-kitap işine ben de yakın zamanda gireceğim.
E-kitaba benim de bakışım iyi yönde. Çünkü kitabın yarısı kadar ağırlıkta bir cihazı yanınızda taşıyorsunuz ve 2000-3000 adet kitabınızı yanınızda anlık olarak taşıyabiliyorsunuz. Kobo'nun ülkemize gelen 3 adet cihazı bulunuyor. En üst segmente hitap eden cihaz 650 TL civarlarında ve en alt segmente hitap eden cihaz 350 TL. Ancak cihazların ortak bir özellikleri var ve hepsinin yaklaşık 2 ay pil ömrünün gitmesi, 4 GB hafızalarının bulunması, hepsine ortalama 2000 adet, 3000 adet kitap sığıyor ve dediğin gibi fiyatlar e-kitapların normal kitaplara göre daha ucuz ve daha çok kişiye ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda Kobo'nun ücretsiz bir application'ı var. Şu an hali hazırda kullandığın tablete bu programı indirerek Kobo'nun e-kitap arşivine de ulaşıp satın almalar gerçekleştirebiliyorsun.
Benim şu anda e-reader'a geçmememin en büyük nedeni şu anda e-reader üzerinde satılan kitapların çok fazla seçeneğinin bulunmaması. Bu seçenek görünüşe göre istatistiklere baktığımızda çok büyük derecede artış gösterecek. Ama umarız gelen bu yeni kitaplar Türkçe çeviri olarak gelir, İngilizce'de kalmaz. Böyle biraz da DNR reklamı gibi oldu ama...
DNR'ın şu an için reklama ihtiyacı olduğunu sanmıyorum ancak gerçekten Kobo'yu Türkiye'ye getirdikleri için kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Dilersen senin haberlerinden devam edelim.
Hemen geçiyorum başka bir habere. Sıradaki haberimiz biraz da PC oyuncularını ilgilendiriyor. Aslında tamamen PC oyuncularını ilgilendiriyor. Steam Bitcoin ile ödeme almaya hazırlandığını duyurdu. Bu ödeme sisteminde Bitcoin'inizi direkt olarak Steam üzerinden harcamayacaksınız. Harcamayı yapmanız için araya bazı aracılar koymanız gerekiyor. Yeni ödeme sisteminde Steam yetkilileri Bitcoin'i paraya çevirirken anlık olarak kur değerlerine göre hesaplıyor çevrilen parayı. Örnek olarak sen satın aldığın bir oyunu Bitcoin ile ödemek istiyorsan araya bir aracı sokacaksın. Araya soktuğun aracı, yani bu aracı şey oluyor daha doğrusu, bu hizmeti veren siteler oluyor. Sen bu siteye gidiyorsun, ben Bitcoin ile ödeme yapacağım diyorsun. Bitcoin, aracı senin Bitcoin'ini alıp paraya çeviriyor ve Valve'a iletiyor. Tabii bu aracılar Valve'la anlaşmalı olacak büyük ihtimal. Sonrasında ise Valve sana oyununu veriyor. Bu şekilde ödeme sağlanıyor. Sen Bitcoin hakkında ne düşünüyorsun veya Steam'in Bitcoin ile ödeme alması sence doğru bir hareket mi?
Bitcoin benim bildiğim kadarıyla şu an kalpazanların internet üzerinde silahından tut uyuşturucusuna kadar yani deep web üzerinde dönen bir para birimi. Ancak kaba taslak baktığımızda bu şekilde Bitcoin ile şu an birçok ödeme sistemi gerçekleştirilebiliyor. Örneğin torrent siteleri uyuşturucu satın almak istediğinde Bitcoin ile üretebiliyorsun.
Kaçak silah. Bomba ya yapmayı genelde, nasıl öğrenirim vesaire.
Genelde yasa dışı işlerde kullanılan bir para birimi. Steam'in buna destek vermesi Bitcoin'in yaygınlaşması için iyi bir haber. Çünkü Bitcoin herhangi bir devlete bağlı bir para birimi değil ve değerini biz kullanıcılar belirliyor. Ve şu anki değerinin 1300 TL civarlarında olduğu söyleniyor. Anlık olarak da değişebilen bir para birimi. Steam'in buna destek vermesi güzel ancak son kullanıcı odaklı baktığımızda çok fazla işe yaramayacak bir özellik diyebilirim.
Muhtemelen Steam burada şeyi hedefliyor. Ödeme seçeneklerini daha fazla yükselterek yapacağı satışları daha da fazla arttırmak istiyor.
Bir nevi kalpazanlara da hitap ederek kullanıcı kitlesini genişletmiş oldu.
Mafya için mafyalar da oynasın.
Dilersen buradan diğer haberimize geçelim. Nintendo'nun yeni konsoluna değinecek olursak Nintendo NX 2017 Mart ayı gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve E3 kapsamında ufak sızıntılarla birlikte genelde oyun tanıtımları gerçekleştirilecek. Ancak cihazın teknik özellikleri ufak da olsa sızdırılmış durumda. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi AMD'nin yeni Zen tabanlı işlemcileri kullanılacak. Ve Polaris tabanlı grafik birimleri mevcut. 900p'de 60 fps'yi hedefleyen cihaz 4K desteğiyle sunacak. PlayStation 4 ve Xbox One'a kıyasla %30 daha güçlü olacağı iddia edilen Nintendo NX yeni nesil konsolları geride bırakacağı benziyor. Ayrıca Frostbite, Unreal Engine 4 ve Unity motorlarına da destekleyecek olan cihaz bağımsız olarak da çalışabilen dokunmatik bir kontrolcüye sahip. Dediğim gibi E3 fuarında ufak sızıntılar verirlerse gerçekten sevineceğimiz bir konsol. Nintendo'yu sevdiğimiz bir firma. Nintendo NX hakkında ne düşünüyorsun? PlayStation 4'e rakip olabilir mi ve üçüncü parti yazılımcılar konsola destek verip günümüzdeki oyunları Nintendo NX'e çıkartabilir mi?
Yani Nintendo bana göre konsol mantalitesine her zaman farklı açıdan bakan bir firma. Her konsolda farklı bir yenilik görüyorsun. Bu yenilik zarar olsa bile konsol, daha doğrusu Nintendo buna zarar olarak bakmıyor. Farklı bir şey denedikleri için buna tecrübe olarak bakıyor. Tabii bu benim görüşüm. Kesinlikle eminim Nintendo NX'te de yenilikçi bir fikir olacak. Ve bu yenilikçi fikir bizi oldukça şaşırtacak. NX'ten ben çok umutluyum. Sadece yeni çıkacak Zelda için bile alınabilir bu konsol bence. Konsolu sattıran unsur bana göre oyundur. Muhtemelen oyunları da konsola sattıracak potansiyeli olacak ama umarım Wii U'da kestiği 3. parti desteğini, senin de söylediğin gibi, NX'te tekrar kazanır.
Dilersen buradan Nintendo NX'i bitirdiğimize göre yeni haberimize geçelim.
Aslında yeni haberimizde geçen haftaki haberlerimizin biraz aynısı. Tekrar Mirror's Edge'den bahsedeceğiz. Mirror's Edge'in sistem gereksinimleri açıklanmış PC tarafında. Dyson açıkladığı verilere göre işlemci olarak oyun en az Intel i3 3250 veya AMD FX 6350 işlemcilerini istiyor. Bellek olarak 6 GB RAM gösterilmiş. Ekran kartına geçtiğimizde Nvidia GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon RD 270X olarak belirlenmiş. Önerilen sistem gereksinimleri ise işlemci kısmında Intel Core i7 3770 3.4 GHz veya AMD FX 8350 4.0 GHz işlemci istiyor. Bellek olarak 16 GB RAM belirlenmiş ki bu beni çok şaşırttı. Ekran kartı kısmında ise Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 280X olarak uygun görülmüş. Peki sen ne düşünüyorsun bu sistem gereksinimleri hakkında? Bu açıklanan sistem gereksinimleri sence uygun mu veya çok mu fazla?
Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinde gerçekten bir uçurum var. Minimum sistem gereksinimi olarak i3 önerilmişken önerilen sistemler i7'ye çıkıyor. AMD tarafında ise 6350'den 8350'ye çıkıyor. Gerçekten bir uçurum var. Bunu zaten ekran kartı kısmına baktığımızda da anlıyoruz. Nvidia'nın 650 Ti'yi yeterken minimum sisteme, önerilen sistemlere 970 var. Ya muhtemelen çok ön yargılı bakmak istemiyorum ama oyun optimizasyon olarak düşük seviyede kalacağı benziyor. Çünkü önerilen ve minimum sistem gereksinimlerinde arada donanımsal olarak bu kadar uçurumun olmaması lazım. Benim görüşüm böyle. Dediğim gibi oyun optimizasyon olarak düşük kalacağı benziyor. Senin görüşün ne oyun hakkında?
Oyun beklediğimiz bir oyun ama şahsen ben konsol ve bir bilgisayara sahip olsam oyunu kesinlikle konsol üzerinden satın alırım bu sistem gereksinimlerini gördükten sonra. Çok yüksek bir ihtimal oyunun çıkışından sonra defalarca Mortal Kombat'a olduğu gibi sistem yaması alacak. Daha doğrusu optimize edilmesi için gerekli yamalara sahip olacak. Ve bu yamaların büyüklüğü oyunun büyüklüğünden çok daha fazla boyutlara ulaşabiliyor. İşin komik kısmı da bu. Bu haberimizi burada noktalayalım.
Buradan yeni haberimize geçelim. Spotify kullanıcılarının kullanıcı adı ve şifre bilgileri payspin.com isimli metin paylaşım sitesinde ortaya çıktı. Kullanıcıların ilk aklına gelen hack olurken Spotify bu ihtimallerin söz konusu olmadığını dile getirdi. Şu an internette yayınlanan bir takım kullanıcı adı ve şifreler var ve Spotify bunları reddediyor, biz hacklenmedik diyerek. Ancak bizim size tavsiyemiz yine de şifrelerinizi değiştirmeniz yönünde. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Spotify kullanan biri olarak kullanıcıların, yani dolayısıyla senin ve benim şu an kullanıcı adı ve şifremiz internette geziyor. Ancak yetkililer bunu kabul etmiyor. Bu konu hakkında görüşlerini alabilir miyim Furkan?
Ya aktif olarak bilgisayarda Spotify'ı kullanıyorum ben. Telefonda kullanmıyorum. Hatırladığım kadarıyla geride bıraktığımız Kasım ayında da böyle bir olay yaşanmıştı. Genelde çok fazla saldırı oluyor Spotify'a. Spotify yetkilileri ise bu konuya pek fazla önem göstermiyor. Yani sonuçta orada bir kullanıcıların kredi kartlarının bulunduğu bir havuz var. Yani bu havuzunda, bu kredi kartı bilgilerinin bulunduğu havuzda herhangi bir açık bulunursa cidden çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hatta Spotify'ın kapanmasına kadar yol alabilir bu sonuçlar. Yani böyle haberler aslında Spotify'ın rakiplerine belli bir koz vermiş oluyor. Apple Music'i ele alırsak, yani böyle güvenlik açıklarından korkan bir kullanıcının Apple Music'e geçmesi için herhangi bir neden bulunmayacak bana göre. Sen bir iPhone kullanıcısı olarak Apple Music'i neden kullanmıyorsun hatta?
Spotify müzik servisi olarak uzun zamandır kullandığım bir servis ve dolayısıyla oradaki listelerim ve şarkılarımı Apple Müzik'te bulamayacağımı düşünüyorum. Ya da böyle bir alışkanlığım var ve vazgeçmek istemiyorum. Ancak dediğin gibi geçtiğimiz aylarda da böyle bir olay yaşandı ve Spotify bunun hakkında herhangi bir güvenlik önlemi getirmedi. Örnek olacak olursak Steam'den bahsettik az önce. Steam'in iki aşamalı bir güvenlik sistemi var. Anlık olarak cep telefonunuza ya da mailinize bir kod geliyor ve bu sayede giriş yapıyorsunuz. Spotify iki kere hacklenmesiyle birlikte böyle bir güvenlik sistemine geçmiyor.
Ya bana kalırsa bu Spotify'ın başı derde girecek, tamam mı? Bunlar bir başı ağrıyacak. Ondan sonra nerede lan bizim güvenlik timimiz falan deyip bir atara başlayacaklar. Bir başı ağrıyacaklar dediğim gibi, kullanıcı kaybettikten sonra tekrar bir güvenlik önermeni gözden geçireceklerini düşünüyorum.
Ancak o kullanıcılar tekrar geri dönecek mi?
Çok zor. Yine bir teknik haber Yıldırım.
Maalesef bir sonraki haberimizde teknik özellik olacak. Bu hafta biraz podcast'imiz sıkıcı olmuş olabilir. Çünkü gerçekten teknik özelliklere çok değindik. Ancak haftanın haberleri bu şekildeydi. Mazy Pro 5'in Ubuntu Edition modeli geçtiğimiz aylarda düzenlenen tüketici elektronik fuarında bizlere yansıtılmıştı. Halihazırda Ubuntu platformunun en güçlü modeli olma özelliğini taşıyor. Teknik özelliklere tekrar başlıyoruz. 5.7 inçlik Full HD bir AMOLED ekran bulunuyor Mazy Pro 5'te. Samsung'un üretmiş olduğu Exynos 7420 işlemcisi bulunuyor. 3 GB RAM belleğe sahip. 21 megapiksellik bir ana kamera, 5 megapiksellik bir ön kamera, yani selfie kamerası bulunuyor. Ve 3000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Cihaz çift SIM kart desteği ve LTE bağlantı özelliklerine sahip. Mazy Pro 5 Ubuntu Edition tanıtımı sırasında ön siparişe açılmıştı ve 2 aylık bir süre sonunda modelin nihai fiyatı belli oldu. Sence fiyat hangi segment seviyesinde olmuştur?
Yani bana göre Amerika fiyatından konuşacak olursak $400-450 arasında bir şey olabilir.
Cihazın teknik özellikleri gerçekten güzel. Dolayısıyla bu kadar yüksek fiyat söylemen normal. Ancak cihazın açıklanan fiyatı $370 seviyesinde. Gerçekten bir fiyat performans ürünü. Ancak ürünün bence tek dezavantajlı yanı Ubuntu Edition olması. Çünkü Ubuntu bir işletim sistemine sahip, telefon kullandım kısa süreli de olsa custom room yükleyerek. Çok gelişmesi lazım. Ubuntu'nun gerçekten uygulama bazında çok eksikleri var. Ancak şu an için platformun en gözüde telefonu Mazy Pro 5. İlerleyen günlerde bize ne gösterecek bakacağız.
Fakat yine de üreticilerin farklı işletim sistemlerine destek vermesi güzel bir şey.
Bir işletim sistemini bana göre en değerli kılan şey uygulamalardır. Windows aslında güzel bir işletim sistemi mobil anlamda baktığınız zaman, ancak Instagram uygulaması bile hala beta sürecinden çıkamamış durumda. Ubuntu inşallah bu duruma düşmez. Çünkü kullanışlı bir işletim sistemi, gerçekten pratik kısa yolları var. Ancak üçüncü parti geliştiricilerin de uygulama bazında işletim sistemine destek vermesi lazım ki işletim sistemi gelişsin. Evet arkadaşlar, bu haftaki haberlerimizin sonuna geldik yavaş yavaş.
Bayağı bir teknik özellik şey oldu ama podcast'ı.
Kendi adıma biraz sıkıldım diyebilirim. Gerçekten bu hafta yayınlanan haberler sadece teknik özellik üzerineydi. Ancak bir dahaki hafta daha dolu dolu, daha neşeli ve daha güzel haberler seçmek için araştırıyor olacağız.
Bir dahaki hafta şey yapalım. Daha fazla oyun haberi.
Evet. Daha çok oyunlara yönelebiliriz.
Daha fazla Minecraft. Minecraft bence yaparsak.
1 milyon Wolfteam için el ele.
1 milyon Wolfteam ve 3 milyon Minecraft için daha güzel podcastler. Minecraft podcast çekerim mi?
Minecraft oynarken video çekelim.
Şey yapalım bir de. Minecraft oynarken video çekelim. Üstüne de hızlı konuşarak giriş yapalım. Böyle merhaba Minecraft hoş geldiniz falan diye giriş yapalım. Kesin patlar o.
Allah Allah. Çok enteresan fikir. Daha önce hiç görmedim ama.
Ya bence oha bunu neden kimse yapmıyor acaba?
Yani şu an hemen Yıldırım Oyunda isimli bir kanal açıp merhaba arkadaşlar diye giriş yapasın var.
Merhaba arkadaşlar yeni bölümüne hoş geldiniz diye bir giriş hazırlayalım bence bu videoyu kapatıp.
Evet arkadaşlar.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. SLI.com'u sitemizi bir ziyaret edip bakarsanız gerçekten çok seviniriz. Ve podcastlerimizi YouTube'un altında bulunan beğen ve beğenme tuşlarını kullanarak bize tepkinizi iletebilirsiniz. Ve açıklamalar kısmında eksiklerimizi dile getirip bize yardımcı olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Başka bir podcast'te görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İyi oyunlar.
Dum dum dum.
Merhaba arkadaşlar.
Nasılsınız?
Neyse tamam. Kalk. Şu masa eski yerini çekelim. Çubuk krakerimiz. Ben bunları alıp yerim ben sonra.
Yapıştır gel.
Götürecek misin?
Yok be.
Oğlum düşmesin lan telefon.
Yenisini alırız ya. iPhone 7 çıkıyor.
Keşke herkes seni kadar zengin olsa.
Çubuk benim.